Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlamaya, anlatmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle sizleri en kalbi duygularla selamlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sefalar verdiniz.
Sizlerden de hocam. Cümlemize. Tabii dinleyicilerimiz zaman zaman hatırlatıyoruz. Hatırlayacaklardır. Biz Siyer Mektebi programında kıymetli dostlar, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 1 Mekke devri, 2 Medine devri olmak üzere Erkam yayınlarından çıkan 2 ciltlik siyer kitabını takip ediyoruz. Ve bu kitabın ortalarındayız. Yani ikinci kitabın ortalarındayız ve hicretin 4. senesini konuşuyoruz. Konuştuğumuz konuların sırasında da içki ve kumarın yasak edilmesi mevzusu var. Bugün bu konuyu konuşacağız ve buradan yola çıkarak muhterem büyüğümüz Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kitabına aldığı sırayı takip ederek konularımızı devam ettireceğiz. Hocam sözü bu vesileyle size bırakmış olalım. İçki ve kumar yasak ediliyor hicretin 4. senesinde ama direkt olarak yasaklanmıyor. Bir aşaması var. O aşamaları sizden dinleyeceğiz. Buyurun.
İnşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin ve ala alihi ve ashabihi ve ala ali ehli beytihi ecma'in ve ba'd. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından numuneler, örnekler almaya devam ediyoruz. Tabii sizin de buyurduğunuz gibi üstadımızın kitabından başlıklarla hareket ediyoruz. Yalnız burada şuna dikkat çekmek lazım. Şimdi Efendimizin siyeri deyince bazen tarih olarak sadece kronoloji akla geliyor ve sadece savaşlar varmış gibi hatırda kalıyor. Halbuki o süreç içerisinde nasıl ki Efendimiz bir Uhud'da müşriklerle dışarıdan bir mücadelede bulunuyorsa, işte Beni Nadir gibi Medine içerisinde de kendisine ihanette bulunan kabilelerle, kavimlerle ya da diğer milletlerle de mücadeleleri var. Onlarla da diyalogları, hareketi var. Tabii bu arada da Medine'de bir yerleşik hayat var. Mekke gibi bir tevhid kavgası artık burada çok fazla karşımıza çıkmıyor. Ve Cenab-ı Hak muamelatı da Medine'de, yani emir ve yasakları da Medine'de inzal buyuruyor. Evet. Yine onlardan bir tanesi içki ve kumarın yasak edilmesi hadisesi.
Uhud'dan sonra mirası konuşmuştuk mesela.
Evet, mirası konuşmuştuk. İşte ganimetleri konuşmuştuk daha önce Bedir'den sonra. Bu şekliyle tekamülünü tamamlaya tamamlaya, yani اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ لِينَكُمْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ ayeti teşekkür edene kadar, artık o yerine gelene kadar, yani artık din tamam oldu denilene kadar bu şekilde bir hani yapbozun, bir puzzle'ın parçaları gibi teker teker yerine otura otura devam ediyor. Evet. Bunlardan birisi de içki ve kumar yasak edilmesi hadisesi var. Tabii içkiyle kumarı ayrı ayrı değerlendirmek lazım aslında. Burada maslahat icabı toplum artık belli bir kıvam kazandıktan sonra Allah-u Teala cahiliyeye dönük olan, cahiliyedeki o kazanımları, toplumun üzerindeki cahiliye adetlerini toplumdan emir ve yasaklarla kaldırıyor. İçki ile alakalı ilk ayet aslında Mekke'de inzal olmuştu. Mekke'de gelmişti. Orada da şunu görüyoruz. Cenab-ı Hak toplum üzerindeki o toplumu zarara uğratan, topluma sıkıntı veren, toplumu bozan, dağıtan o kabulü önce dikkat çekerek, işte o üzüm, hurma neyden yapıldığını da bize anlatarak bir genel kabul. Yani burada tebliğe de biraz bakış açısı atmak gerekiyor aslında. Bir tedricilik söz konusu. Yani derece derece, kademe kademe emirler ve yasaklar geliyor. Bir anda topluma şuradan şuraya geçin denmiyor. Ve toplumun içerisinde bulunduğu o değer yargıları kabul ederek. Yani içkinin varlığını, Cenab-ı Hak o toplumda bir kültür olduğunu. Bunu açıkçası merak etmiştim araştırırken. Dediydim ki yani Cenab-ı Hak sonraki ayetlerde namazla birlikte içkiyi zikrediyor. Yani mesela la takrabus salah ve entüm sükara, bunu orada konuşacağız. Yani içkiyle namaz arasındaki alaka nedir? Niçin böyle bir ilişki ortaya konuluyor diye. Bunu sonradan anlıyoruz aslında. Şimdi içkiyle ilgili ilk ayet geldiğinde işte nasıl yapıldığı, içerisinde ne var, muhtevası nedir, neye yarar ya da neye yaramaz, bu şekliyle nasıl kullanılır, bir ayet indiriyor. Yani bir farkındalık, bir dikkat çekme diyelim bunun adına, ayetleri gönderiyor. Bu birinci derecesi. Demek ki Müslüman herhangi bir tebliğde, bir İslam'ın usulünü, üslubunu ya da emrini, yasağını tebliğde, demek ki önce bir genel kabulü alacak. Hem muhatabı kabul edecek, neyse üzerindeki o hasletler, yani özellikleri neyse bir adamın, o hasletlere göre onu önce bir kabul edecek. Ondaki olan eğrisi neyse, yükseği neyse bunlarla kabul edecek. Namazıyla, abdestiyle değil sadece. Şimdi biz karşımızdaki insanın her birini kendimiz gibi görmek durumunda değiliz. Öyle olmayabilir. Karşımızdaki insan bir, diyelim ki, gayrimüslim bir insan. Müslüman olduğunu söylüyor. O zaman o insanı önce mevcut şartlarıyla bir kabul etmek gerekiyor. Yani neye sahipse onunla o toplumu kabul. Allah-u Teala cahiliyeden gelen o toplumu o haliyle kabul ediyor. Yani daha içki yasak olmadığında Uhud Savaşı var.
Evet.
İçki yasak olmadığında Bedir var. Belki evinde içkisini içmişti ama şehit de olmuştu. Çünkü yasak yok. Şimdi bunu böyle düşünmek gerekiyor. Yani genel bir kabul var işin içerisinde. Allah-u Teala kulunu bu haliyle kabul ediyor. Bir tedricilik var işin içerisinde. Tabii bu günümüz toplumları için bir yerden sonra başlar. Mesela anne baba Müslüman ve İslam haliyle Müslüman, şeriatı üzere dünyaya gelmiş ve bununla beraber büyümüş insanlarda, hadi önce içki içsin sonra peyderpey kaldıralım, bu yasağı koyalım, böyle bunu anlamamak lazım buradan.
Buradan belki tebliğ usulünü anlamak lazım değil mi hocam?
Buradan tebliğ usulünü anlamak lazım. Yani içki batağına batmış bir insan nasıl kurtarılır?
Evet, yavaş yavaş. Onu yavaş, soğuta, yavaş. Soğuta.
Soğuta soğuta. Yani oradan uzaklaştıra. Orada da ne var? Önce ona bir tanım yapıyor Cenab-ı Hak. Diyor ki bak o şudur. Zararı vardır, faydası vardır. Siz istifade edersiniz, şundan yaparsınız, bundan yaparsınız. Yani biz bunu biliyoruz. İkinci derecede de aralarındaki farkları Cenab-ı Hak ortaya koyuyor. Yani içki ve kumarı sana sorarlar. Yani hem büyük günah vardır hem de bir takım faydaları vardır. Ama burada günahı öne çıkarıyor. Yani faydaları var ama bunun günahı daha fazla. Yani arızası, sıkıntısı, problemi daha fazla. Daha da derdi var bu işin. Orada farkları tespit ve zararı açıkça ortaya koyma. Neden? Çünkü birinci derecede ne olmuştu? İnsan kendini zihin olarak buna alıştırmıştı. İkinci derecede de farkındalığı ortaya koyuyor. Yani bunun siz faydası var gibi görüyorsunuz ama aslında bunun faydasından çok zararı var.
Evet.
Algısı.
Bunun faydasını başka besinlerden de elde edebilirsiniz, aslında.
Tabii ki. Hatta o sıktığınız hurmadır, üzümdür, sair bitkiler neyle yapılıyorsa o bitkileri farklı şekilde helalle de
tüketebilirsiniz.
Yani içebilirsiniz de yiyebilirsiniz. Yani bunun, yani mesela üzümü kaynatıp şekerle karıştırıp komposto yaparak içmek vardır. Bir de üzümü şıraya, şerbete, şaraba çevirip içki olarak tüketmek vardır. Bunun ikisi de üzümdür, ham maddesi. Ama birinin işleyişiyle, imalatıyla diğerinin işleyişi ve imalatı farklılaşır. Bunlar da başka isimler kazanır. Yani burada helali helala, haramı harama insan tabiri caizse çevirir. Bir diğer üçüncü derece, Allah-u Teala tabi sahabi haram olmadığı için içmiş de, içkili de gelmiş. Hatta bir tanesi namaz kıldırırken dili dolanmış. Yani ayetleri yanlış okumuş, itiraz etmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aksettirdikten sonra ayeti kerime La takrabus salah ve entum sukara, içkiliyken. Burada şu soru aklımıza geliyor. Biraz önce dikkat çekmek istediğimiz yer oydu. İçkili mi geziyor hep bu insanlar? Yani 7-24 bu adamlar, yani geceli gündüzlü hep haşa huzurdan, yani ayyaş mı geziyorlardı yani? Hiç ayık değil miydi bunlar? Bunu bir araştırdım, dedim yani neden acaba böyle diye. Bir yerde şöyle bir şeye rastladım. Diyor ki içki, diyor, genel bir kültürdü toplum içerisinde. Ve içkinin tüketildiği özel zamanlar vardı.
Evet.
Bu özel zamanları tayin ettiği zaman, mesela Muallakat-ı Seba diye bilinen Arap'ın 7 büyük şairi özel şiirler yazmışlar içkiye. Yani şiirlere konu olmuş içkiler. Kültür öyle bir hale gelmiş ki insanlar onu edebiyat yapmış. Mesela şiirde öyle geçiyordu. Diyor ki bir içki vardır, diyor. Adam bunu özlemle, yani haz duyarak, lezzet duyarak, zevk duyarak anlatıyor. Bir içki vardır, diyor. O içkiyi, diyor, güneş doğmadan şu kadar vakit önce içtiğiniz zaman adı sabuhtur, diyor mesela. O içki adama, diyor, şöyle bir haz verir, diyor. Lezzet verir, diyor. Böyle 6 tane temel vakit sayıyor. şiirde. Şimdi altı temel vakti incelediğimiz zaman hocam nereye denk geliyor biliyor musunuz?
Namaz vakitleri.
Namaz vakitlerine geliyor. Gecesinde teheccüd dahil. Ve insanın manevi hazzının, manevi lezzetinin, yani kalbin böyle daha böyle nefsinin böyle tezkiyeye girdiği, o lezzetin ve zevkin zirve yaptığı o vakitlere Allah-u Teala namaz koyuyor. Yani maddi haz, maddi zevk,
manevi haz ve zevke dönüşüyor.
Dönüşüyor. Ve bunu dönüştürmeyi emrediyor Cenab-ı Hak. Ve ardından terk edin diye ayet geliyor. Bu da dördüncü safa. Terk ettiniz değil mi diyor. Ama terk ettirirken nasıl bir ifade kullanılıyor? Şarap, kumar, dikili taş, fal ve şans okları. Hı hı. Şeytan işi birer pisliktirler. Yani demek ki bu sadece insanı Cenab-ı Hakk'a vuslatta o güzel zamanları değerlendirmede engel kılmıyor. Bir de kendisinde böyle bir takım özellikler var. Yani necis şeyler bunlar.
Evet.
Necis olduğu için de bunu tüketmek, yani habis olanları, necis olanları tüketmek de caiz olmuyor. Yani sadece namazdan alıkoyması değil, kendisi de haram boyutuna girmiş oluyor. Diğer tarafta sebep namazdı. Yani üçüncü ayetin reddinde, oradaki şeyde, terkte üçüncü sebep namazdı. Ama burada ayeti kerime namazdan uzaklaştırıyor. Hı hı. Artık bundan sonra kendisini haram kılıyor. Yani bu şu demek değil. Altı vaktin dışında içeriz. Yedinci vakitlerde içeriz. Sekizinci vakitlerde içeriz. Buralarda içmeyiz demek değil. Allah-u Teala orada da innemel hamru vel meysuru vel ensabu diye o bildiğimiz meşhur ayette,
hı hı,
ne yapıyor? Maide 90-91'de artık tamamen bu içkinin toplum içerisinde olmasını yasak kılıyor. Sahabi-i Güzin Efendilerimiz de bu daveti, yani bu emri duyduğu zaman bu yasağa hemen icabet ediyor. Hatta Hazreti Enes anlatıyor. O ara diyor ben bu Talha'nın evinde diyor böyle ikram ediyordum. Ebu Talha bir ses duydum, nedir o diye. Bir münadi, yani bir seslenici duyuruyor, ilan ediyor. Yasaklandı, aman ha diye. Ayet geldi, içki haramdır, içmeyin diye ayeti ilan ediyor. O ilanı duyunca diyor ki o zaman elimizde ne varsa dökelim.
Hmm.
Yani bu amenna ve saddakna tarafı.
İvazsız gararsız.
O kadar hocam. Ya bu çok mühim bir şey aslında. Bize çok şey veriyor. Yani sahabi ya elimizde bir fıçı kalmıştı. Şu dolapta bir şişe vardı, o bitsin ondan sonra bırakırız demiyor. Dök diyor. Hatta bir belagat ifadesi, sel gibi aktı gitti diyor.
Hmm.
Medine sokaklarına. Sel gibi aktı çünkü bir kültür. Hemen hemen her evde birer bidon fıçı neyse, bunun için özel kaplar var. Mesela Efendimizin bazı kapların kullanımıyla alakalı yasakları vardır hadis-i şeriflere baktığımızda. Diyor ki mesela bir tane hantem diye bir kap var mesela, ismi bu. Diyor ki bunu kullanmayın diyor mesela. Niye ya Resulallah diyorlar? Çünkü onun içerisinde diyor şıra, yani üzüm fazla durursa içkiye döner diyor.
Hmm.
Mayalama kapları var. Aynı yoğurt mayalar gibi. Ya da sütü başka şeylere çevirir gibi. Yani bir şekil mayalarsanız işte peynire, yoğurda vesaire. Hep farklı farklı. Ham maddesi süttür. Bu da böyle.
Hmm.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kapları bile, tabii onun mayalama şekilleri farklı ama kapları bile kullanmayı, su koymayı bile yasaklıyor.
Evet.
Neden? Çünkü bunun için. O da tabii bir şekil olarak. Şimdi bizim bazen keşke üretici firmalarımız böyle Müslümanca hareket etse de işte bazı içeceklerimizin şişelerini mevcut o benzer şişeler halinde yapmasalar.
Evet.
Bazen böyle raflarda gördüğümüz zaman ben tedirgin olur, acaba bu ne falan diye. Yanına varıp bakıyorsunuz neydi bu diye. Zeytinyağı çıkıyor. Ne bileyim bir şerbet çıkıyor. Başka bir şey çıkıyor.
Meyve suyu çıkıyor.
Meyve suyu çıkıyor. Yani bunu da farkını ayırmak lazım. Efendimiz tabii kendisine sorulduğu zaman içkiyle alakalı 9 zümre zikrediyor. Bu 9 zümreye de Cenab-ı Hakk'ın lanet ettiğinden bahsediyor. Ya bu kadar mühim bir hadise. Yani sadece toplumda bir kötülüğü emretme ya da kötülüğü yayma adına değil, genel anlamda da bir yasak söz konusu. Ve Allah Resulü'nün buraya bir gayrı iltifatı var, istemiyor. Diyor ki içkiye, birincisi kendisine, yani kendisi, hı-hı, artık bir necistir, necasettir. İkincisi bunu sızdırana, yani içki hazırlayan, sızdıran kimseye. Sızdırıldığı yere, yani mekana. Şimdi bunları saydıktan sonra bir yere bağlayacağız hocam bunu.
Hı hı.
İçene, içirene, taşıyana, satana, satın alana, bedelini ve kazancını yiyene lanet etmiştir. Demek ki bakın bir haram hududu var. Bu haram hududunda 9 zümre var. Bunun içerisine eğer içkiyle alakalı bir dünyasında içkiye yer vermiş olan bu 9'dan biri mutlaka oluyor. Yani hayatında içki olan bir adam bu 9'dan birisi mutlaka oluyor. Yani şimdi diyor ki bize bazen geliyor talebelerimizden. Hocam diyor, İçmiyorum diyor. Ya da satmıyorum da diyor. Şunu da ama fabrikasında çalışıyorum diyor. Bununla diyor geçimimi temin ediyorum diyor mesela. O zaman diyoruz ki bakın bu 9 zümre içerisinde bakın ne var işin içerisinde? Sızdırana var. Yani bunun için çalışan kimse. Demek ki buradan uzaklaşacağız. Buradan gayrı duracağız. Hani demişti ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam helal işlerde harama kesinlikle tevessül etmiyor. Siz helal rızkınızı başka yollardan aramanın derdine düşeceksiniz. Yani bu zaruri olan bir hal değil. Yani insanın bu tür mekanları, bu tür yerleri terki gerekiyor. O yüzden elinden geldiği kadar haramla iştigal eden ya da haramı yaymak için, fuhşiyatı yaymak için çalışan bu tür yerlere çok itibar edilmemeli. Yani bunların gerekirse tüketimleri dahi dikkatli olunmalı. Yani sadece adam içki yapmıyor ama başka bir ürün de yapıyor. Ona da uzak durmak lazım, mesafeli olmak lazım. Çünkü bir yerden sütle birlikte bir af buyurun lağımdan bir şey akacak olsa sütü temizleyip bardağımızı daldırmayız herhalde.
Eyvallah.
Ondan dolayı mümkün mertebede insanın burada dikkatli olması lazım. Resulullah Efendimiz uyarmaya devam ediyor. Diyor ki mesela sarhoşluk veren her şey haramdır. Şimdi burada şöyle bir şey de çıkıyor bazen karşımıza. Falan hocam adı şarap değil. Falan işte içki değil. Hayır, Efendimiz orada bir sarhoşluk çizgisi çekiyor. Yani sarhoş edici şey her neyse adı önemli değil. Haramdır. Hatta çoğu sarhoşluk veriyorsa azı da haramdır. Bunlar bizim çizgilerimiz. İçki her kötülüğün başıdır diyor Peygamberimiz. İçki bulunan sofraya oturmayın diyor asla. Hı hı. Bir diğeri ümmetten bazı kimseler içkiye başka isimler vererek tüketeceklerdir diyor. Şimdi günümüzde bakıyoruz bazı böyle raflarda farklı farklı isimlerde farklı farklı ürünler teşhir ediliyor. İçerisinde alkol miktarları falan da yazıyor. İnsanlar buna ya bilmem ne içeceği deyip alıp içiyorlar. Ya da bilmem nenin ürettiği bir içecektir diyorlar, onu da içiyorlar. Halbuki bize orada yakışır olan şey nedir? İçerisindeki miktara bakıp onun haram olup olmadığı hudududur. Varsa uzak duracağız hocam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada uyarıyor. Yani şunu deme hakkımız yok. Ben bilmiyordum, haberim yoktu deme hakkımız yok. Yani insan yaşadığı hayatta yaptığı işlere dikkatli olur. Teenni ile hareket eder, temkinli hareket eder. Yani Müslümana yakışan budur. Yani her bulduğunu toplayıp toplayıp evine çekip getirmediği gibi her bulduğunda yiyip içmez yani.
Evet.
Buradaki haram dairesine dikkat eder. Bir diğer husus, ayet sadece içkiyle alakalı değil. Orada kumar, dikili taş, orada putlar kastediliyor. Fal ve şans okları da zikrediliyor. Burada da şu vardı, yine bir dediğim gibi o araştırmada gördüğüm şeydi bu. Kumar dediğimiz hadiseyle kurban, fal okları iç içe aslında. Cahiliye döneminde şöyle bir hadise varmış hocam. Bu adamlar zenginler bir araya gelip, işte 3-5 zengin bir araya gelip, fal oklarıyla çekiliş yaparak kumar oynanan yerde bir deve üzere, besili, büyük, iri, şöyle herkesin gözünü aldığı büyük bir deveye üzerine kumar oynuyorlar. Altın basıyorlar tabiri caizse. İşte taraflar üzerlerine para koyarak o deveyi satın alıyorlar güya. Yalnız burada dikkat çeken taraf şu, o deve kim kazanırsa kazansın kesiliyor. Yani kaybeden kaybetmeyen yok. Kazanan altınları alıyor. Ama deve bedelen gösteriliyor. O bedelen gösterilen deve kurban ediliyor. Yalnız diğer bizim dikkat çekeceğimiz yani tuhaf olan taraf şu, etrafında fakir, fukara, garip, kuraba, yetim, yütema oradan kesilecek deveden pay almak için bekliyor. Çünkü o deve kesildikten sonra kazananın evine kazanına da gitmiyor. Oradaki gelen insanlara dağıtılıyor. Orada olan insanlara ikram ediliyor, yediriliyor. Ve insanlar orada kesilen o kumar kurbanına işte fal okları üzere kesilen, işte dikili taşlar üzere, putlar üzere kesilenden kasıt bu. İtibar görüyor. O itibar gördüğü için bir dikkat çekiyor. Kumar fal okları burada bir araç olarak kullanılıyor. İnsanların üzerine teveccühü engelleniyor. Allah-u Teala bunu yasakladıktan sonra kurbanı emrediyor. Oradaki kesilen kurban bu sefer ne oluyor? İnsanın hissesiyle kesmiş olduğu insanlara etinden her türlü infakta bulunduğu bir hayvan haline dönüyor. Yani o dönemin değer yargılarına baktığımız zaman insanların üzerine olan iltifatı kumara, kumarla birlikte faloklarına, faloklarıyla birlikte dikili taşları. Çünkü bunlar araçları, kumar oynama araçları ve o kumar da yasaklandıktan sonra bir kurban kesiliyor. O kurbanı da Cenab-ı Hak kurban ibadetiyle helale çeviriyor ve insanlar artık oradan uzaklaşmaya başlıyor. Bu niye söylüyoruz? Eğer bir toplumda siz bir yasak ortaya koyacaksanız alternatifiyle koymak zorundasınız. Yani bedelen, muadil dediğimiz halini koymak zorundasınız. Bir ara ısrarla birileri şeye takılmıştı. Bu bizim mübarek gün ve gecelerimize. İşte Mevlid kandillerine, Regaib kandillerine, Miraç kandilleri. Bunlar bidat değil mi? Diye takılmışlardı. Halbuki böyle bir teklifi olan eğer ki değildir. Onu söyleyelim önceden. Değildir. Bunu söyleyenlerin buna teklifi nedir? Mesela buna bedelen insanların bu değer yargılarını, iltifatlarını hatırlatacak, insanlara bu tür duygularını coşturacak olan alternatif değerleri nedir? Ne teklif ediyorlar mesela? Kaldıralım, koyalım çöpe. Şimdi bir insan ayakkabısını değiştirirken bile yenisini alıp değiştiriyor. Yani eskiyi atıp ayakkabıcıya ayakkabı almaya gitmiyor. Önce alıyor, ondan sonra eskiyi atıyor. Eğer böyle bir olumsuz bir halse bu, nedir? O olumsuz tarafları nedir? İşte Allah-u Teala içkiyi o haz zamanlarını, vakitlerini kaldırıp namazı maddi ve manevi zevke dönüştürüyor. Kurban, kumar, falokları, kumar hepsi atılıyor. Kurban toplumun faydasıyla insanlara infak etmek için kesmiş olduğu bir ibadet haline dönüşüyor. Hanefi mezhebine göre de vacip oluyor. Ve bu haliyle de bir derecelendirme, yani toplumun değer yargılarından, toplumun kabullerinden bir anda her şeyi böyle üzerine mührü vurup şu haram, şu haram, şu haram, şu haram, yani böyle bir kral edasıyla Efendimiz'e bir değnek verilip işaret gösterip bu haram bu haram ifadeleri yaptırılmıyor. Tabii burada şunu görmek lazım. Muhatabın oradaki haleti ruhiyesi çok önemli. Yani ne var o insanda, bir tedricilik uyguluyor Cenab-ı Hak ve o sünnetullah gereği kulun haleti ruhiyesi üzere. Önce bir kabul ve sonrasında gücü yetebilir mi yetmez mi? Takati nispetinde. Hı hı. Mesela bazı yasaklar vardır. Zina da böyledir. Mesela la takrabu zina ayet var. Yaklaşmayınla gelir. Ama diğer tarafta hırsızlık yapmayın der. Orada keser atar. Hmm. Demek ki her yasağın da kendine göre bir sınırı ve tedriciliği var. Hmm. Onların da farklı uygulamaları söz konusu. Bir diğeri de toplumun, tabii birincisinde muhatabın haleti ruhiyesi dedik mühim. İkincisi takati, güç yetirebilirliği, yapabilirliği mühim. Üçüncüsü de intibakı önemli. Yani uyabiliyor mu, uygulayabiliyor mu? Yani Allah-u Teala hiç kimseye gücünün üzerine yük yüklemiyor. Herkes o emri, o yasağı yerine getirebilir, kabiliyetle mücehez. O tecihizat, yani o düzen, insan üzerindeki o güç yetirebilirlik hali, onun yapabilirliğini de ortaya koyuyor. Yani hiç yemeden, içmeden 30 gün oruç tutturmuyor mesela. Ya da fasılasız namaz kıldırmıyor mesela. Ya da her yıl herkes hacca gidecektir de demiyor mesela. Yani güç yetirebilirlik, takat mesela. Hac ibadeti bu takata bağlıdır. Yani nisabı vardır, zenginliği vardır. Zekat da böyledir. Güç yetirebilirliği vardır, takati vardır ve nisabı vardır. Yani bir oranı vardır, bir miktarı vardır. Onunla beraberdir. Allah-u Teala kulunu kulundan iyi tanıyor. Ona göre de emirlerin ve yasaklarını bu şekilde tedricen indiriyor, önümüze koyuyor. Tabii buradaki bizim asıl sağlamaya çalışacağımız, asıl uygulamada öne çıkaracağımız şey, işte mevcut toplumu, günümüz toplumunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl ki cahiliye döneminden asrı saadete tebdil ettiyse, böyle bir derecelendirmelerle birlikte oradan bir asr-ı saadet dediğimiz o altın bir nesil ortaya çıkardıysa, bizim hedefimiz o altın nesle ulaşmaksa, o zaman altın neslin mimarının yolunda yürümek olmalı.
Evet.
Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun mimarıdır. O zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl yaptıysa, o hangi hususlarla topluma yaklaştıysa, nasıl bir tavır ve davranış sergilediyse, onun yolundan yürümek lazım. Bir arkasında da iman planı var.
Evet. Yani
insanların bir Mekke dönemi var, bir Medine dönemi var. İnsanlara Medine dönemini yaşatmak için önce Mekke dönemini sağlam kılmak lazım.
Eyvallah.
Yani Mekke'deki iman, Mekke'deki la ilahe illallah dediğimiz o kelime-i tevhid, şirkin bertarafı, kalpten izolesi ve kalbin tekrar tezyiniyle birlikte, düzeniyle birlikte ne olacak hocam? Medine dönemine geçiş yapacak. Hicreti olacak Allah'a. O hicretiyle birlikte de ibadetlerini verilenlerle birlikte üzerine ilavelerle yaklaşmaya çalışarak وَمَا تَقَرَّبَ اِلَّيَ عَبْدِي بِنْ نَوَافِلِ dediği. Yani farzlar yerine gelecek. Ardından da nafileler yerine gelecek. Bunun üzerine bir de tatavvuat girecek. Farz ne? Allah'ın farz ettikleri. Nafile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladıkları. Peki tetavvuat ne? Onlar da gönülden gelerek kulun kendi yaptıkları. Yani hele bir ya şöyle iki rekat bir namaz kılayım deyip ama ne namazı bu? Farz mı? Değil. Sünnet mi? Değil. Nafile mi? Değil. E ne bu? Ben kılıyorum. İşte odur tetavvuat dediğimiz. Yani hiçbir zorunluluğu, kaidesi ve farziyeti, sünnet vesairesi olmaksızın kişinin Allah'a yaklaşmak adına, Allah için yapmış olduğu ibadetin adıdır.
Eyvallah.
Yani bu haleti ruhiyeyle o toplum arka planında iman ve İslam çizgisini koyduğu zaman artık ihsan dünyaya geliyor. Ne oluyor? Hayat güzelleşmeye başlıyor. Hem ibadetleriyle, hem imanıyla, hem de muamelatıyla hayatı güzelleşmeye başlıyor. İnsanlarla olan mülakatı da, o alakası da, ilişkileri de güzelleşmeye başlıyor. Diğer varlıklara bakış açısı da güzelleşmeye başlıyor. İhsan kıvamında bir anlayış ortaya çıkıyor. Ve akabinde de ahiret inancımız var elhamdülillah. İnşallah bunların neticesinde cennetle, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu ikramla karşılaşacak, ikramını kabul edecek.
Eyvallah,
ya bu inşallah bize çok şey anlatıyor açıkçası. Tabi burada kişinin takatini dikkate alma ve arka planında o iman kuvvetini, gücünü, kudretini onda yerleştirmeye çalışma ve onun rıza halini yakalamaya çalışma. Şimdi günümüzde en çok ihtiyaç hissettiğimiz hallerden birisi bu. Yani cebinde bir dünya parası olan, açlığın ne olduğunu bilmeyen, işsizliğin vesairenin çok küçük bahanelerle büyük isyanlar halinde çok insan görüyoruz şu an. 16 yaşında, 15 yaşında çocuk isyan ediyor. Geleceğe isyan ediyor. Daha yaşı 16. Daha hiçbir şey görmemiş.
Evet.
Ki gördüğüyle bu isyanı yapıyorsa ben bunun 56'sını, 66'sını, 76'sını hiç düşünemiyorum. Yani böyle dinsiz, deist, Tanrı var, bilerek Tanrı diyorum. Bu ifadeyi bilerek kullanıyorum. Çünkü bizdeki Allah mefhumu marifetledir. Allah bilinmeyi murad etmiştir. Biz biliriz, tanımaya çalışırız, anlamaya çalışırız. O marifeti bizim Cenab-ı Hak'la olan alakamız, birlikteliğimiz vardır. Yani o bizim murakabe dediğimiz işte omuzumuzda Cenab-ı Hak bize şah damarımızdan anlayıp biz böyle inanırız. Deizm dediğimiz hadisede Allah yok değildir. Yani orada tanrılaşmıştır. Yani kendi çizgisine geçip oturmuştur. Bir kırmızı çizgi çekmiştir. Kuluyla mülakat olmaz. Kuluyla görüşmez. Kulu da ona münacatta bulunamaz.
İlgisizdir.
O kadar. Yani yoktur yani, yoktur. Allah vardır ama harekat da yoktur. O kendi köşesinde bir yerinde bir koltuğunda istirahat ediyor. Havası vardır aslında. Bu bize Hristiyan ve Yahudi algısıyla daha çok yaklaştırılıyor. İşte Yahudinin Şabat'ı da böyledir. Hristiyan'ın deizm algısı da böyledir. Yalnız günümüzde öyle bir daha zor, daha kötü bir döneme doğru gidiyoruz ki La ilahe illallah deyip yokmuş gibi amel etmeye başladık. Yani ne deist durduk, ne ateist durduk. Yani biz bu noktada Allah'ın var olduğunu, ona imanımız, onun bir olduğuna iman ediyoruz. Ama hayatımızın içinde yer vermiyoruz. Böyle farklı bir hayata doğru, farklı bir yola doğru bizi sevk etmeye başladılar. İnşallah buradan kendimizi koruyarak, neslimizi de koruyarak çıkmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin.
Amin hocam.
Mühim bir meseleydi bu iman. Neden? Çünkü işlemediğiniz ya da yapamadığınız bir şey varsa ve cezai müeyyide gerekecekse bunun için rıza ve kabul gerekiyor. Diyelim ki bir hırsız cezalandırılacaksa orada hırsızlığın kötü bir şey olduğunu kabul edip cezası karşılığında ne olduysa onu rızasıyla uygulamasına razı olması gerekiyor. Bunun için de iman gerekiyor.
Evet.
Yani arka planda imanın yerleşmesi üzere bizim çokça mücadele etmemiz gerekiyor.
Eyvallah.
Diyorum hocam.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Vaktimizin sonuna geldik.
Ben teşekkür ederim. Allah
bugün
razı olsun.
Hakikaten içki ve kumarın yasak edilmesi mevzusundan yola çıkarak bizim imani noktada nasıl hareket etmemiz gerektiğinden ve imani noktada neredeyiz bu sorunun cevabını almış olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Önümüzdeki hafta yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun efendim.